Ayrım 17.
Sayfa 143. Ateşi canlı olan şehvet ve hiddet onun yüzünden yatıştı söndü. Gaflet ve bilgisizlik sebebiyle ölmüş kişi de onun feyzinden manevi bir kaftan giydi. Velinin feyziyle gaflet ölüsünün dirilmesi, elde ettiği bu tazelik ve hareket, Tuğba ağacının tazeliği ve hareketidir. Bu halkın hareketi değildir. Cennette bulunan bir ağacın adı olan Tuğba'nın gölgesi bütün cenneti kaplarmış. Cennet ehlinin her biri bu ağacın gölgesinde oturacak, yemişinden yiyecektir. Kökü gökte olan bu ağacın dalları cenneti ve cennetlikleri gölgesinde barındıracak, meyvelerini cennetliklere ikram edecektir. Bu ağaç Allah'ın lütfunun, ihsanının, sevgisinin bir sembolüdür. Eğer o ilahi nefes, o ilahi emanet yerlere göklere verilseydi, yerlerin de göklerin de ödleri patlar, su kesilirdi, korkudan erirlerdi. Zaten bu sonu bulunmayan, sonuna erilmeyen nefesin korkusundan, yüklenmekten çekindiler ayetini yine okuyuverir. Ahzab suresinin 72. ayetine işaret vardır. Dağın gönlü onun korkusundan kan kesilmeseydi, ondan korktular denir miydi? Can kemaldir, olgunluktur. Onun sesinde de kemal vardır. Bu yüzdendir ki Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Ey Bilal, bizi dinlendir, ferahlat," diye buyurdu. Peygamber Efendimiz de manevi esintiler, ilahi tesir çoğaldığı zamanlarda kendinden geçerdi. Beşeriyet haline dönünce Hazreti Bilal'e seslenir, "Ey Bilal, ruhumuza şevk ve neşe ver, bizi dinlendir," diye buyururdu. Bilal Hazretleri de Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, kudretini belirten bazı övgü şiirleri okurdu. "Ey Bilal, gönlüne nehvettiğim o nefesten, o feyizden seslen, sesini dalga dalga yükselt. Hazreti Adem'i bile kendinden geçiren, gök ehlinin bile akıllarını hayrete düşüren o nefha ile sesini yücelt," diye buyurdu. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o güzel ses yüzünden kendinden geçti de Taris gecesinde namaz vaktini geçirdi. Taris, yolcunun bütün gece yol alması, sehere yakın bir zamanda yatıp biraz uyuması manasına gelir. Buhari Hadisleri kitabında Resulullah Efendimizin geceliğin yaptığı bir iki yolculukta sabaha karşı uyuyup kaldığı ve sabah namazını kılamadığı haber verilmektedir. Hazreti Mevlana Resulullah'ın sabah tatlı uykusunda rüyada Hak'la buluştuğunu anlatmak istiyor. Sabah namazının vakti geçip kuşluk namazı gelinceye kadar Resulullah Efendimiz o mübarek uykudan başını kaldıramadı. Gerçek sevgiliyle o gelinle buluşma zamanı olan Taris gecesinde bu pak can el öpme şerefine erdi. Aşk da can da her ikisi de gizlidir, örtülüdür. Ona gelin dediğim için beni ayıplamayın. Sevgili benim sözüme üzülseydi, bir an için olsun beni sevgisinden uzak bıraksaydı susardım. Fakat kendi haydi söyle diyor, ayıp değil. Bu gizli olan kaza ve kaderin bir isteğidir. İnsanlarda ayıptan başka hiçbir şey görmeyene ayıplar olsun. Gayb aleminden gelen temiz ruh aynı yerden gelen kardeşlerde nasıl olur da ayıp görür? Ayıp hiçbir şey bilmeyen kişiye göre ayıptır. Fakat her şeyi hoş gören, olduğu gibi kabul eden Cenab-ı Hakk'a karşı ayıp değildir. Bize göre kafirlik afettir ama Hakk'a göre onda bir hikmet vardır. Birisinde yüzlerce faziletle beraber bir de ayıp bulunsa, o ayıp armudun sapı, üzümün çöpü gibi kınanmaz bir ayıptır. Terazide her ikisini de beraber tartarlar. Çünkü sapla yahut çöple meyve, beden ile can gibi birbirleriyle uyuşmuşlar, birbirlerinden hoşlanmaktadırlar. Demek ki büyükler, temiz kişilerin bedenleri tertemiz can kesilmiştir sözünü boş yere söylememişlerdir. Onların sözleri de, nefisleri de, şekilleri de belirmeyen, bir bağla bağlanmayan, bir renge boyanmayan can olmuştur. Bu hale gelmiş velilere düşman olanların canları ise tamamen şekilden, cisimden ibarettir. O tavla oyununda kırık pul gibi sadece bir addan başka bir şey değildir. O veli düşmanı toprağa girince toprak olur gider. Velinin bedeni ise tuzlaya düşmüş gibi tamamıyla arınmıştır. O öyle bir manevi tuzdur ki onun feyzi ile Hazreti Muhammed'in mübarek yüzü cümleden daha güzel, sözleri ve hadisleri daha fasih olmuştu. Bu tuz yani feyz Hazreti Muhammed'den miras kalmıştır. Hala vardır. O mirasa konanlar seninle beraber yaşıyorlar. Onları ara bul. Onlardan yararlan. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in varisi senin karşında oturmaktadır. Fakat senin karşın nerededir? O senin önündedir. Ama önü, ardı düşünen can nerededir? Sen bir candan ibaretsin. Canın önü ardı olmaz. Eğer sen kendini önü ardı var sanıyorsan bedene bağlanmışsın. Candan mahrumsun. Aşağı, yukarı, ön, ard bedenin sıfatlarıdır. Yönsüzlük ise parlak olan canın öz sıfatıdır. Gözünü o gerçek padişahın pak nuru ile aç da kısa görüşlüler gibi zanna şüpheye düşme. Ey gerçekten de yok olan insan, yokun önü ardı olur mu? Sen aklını başına almadıkça hep böyle gama, neşeye dalar gidersin. Halbuki aslında sen bir gölge varlıksın, yoktan ibaretsin. Bu sebeple gamın da, neşen de yoktur. Lokma ve ilham. Dün gece ilham bize başka türlü tecelli etti. Fakat mideye birkaç lokma girdi de ilham yolunu kapadı. Bir lokma uğruna lokman tabiatlı ilahi ruh nefsani gıdalara esir oldu. Şimdi lokman devridir. Ey lokma, sen çekil git. Bu ızdırap dünyasında bütün çektiklerimiz lokma yüzündendir. Lokmayı az yiyerek can lokmanının tabanına batmış olan dikeni çıkarıp atın. Aslında can lokmanının ayağında diken değil, dikenin gölgesi bile yok. Fakat siz hırsa kapılmışsınız da gerçeği göremiyorsunuz. Nefsinin arzu ettiği nefis yemekler, hurmalar, incirler aslında seni hak yolundan alıkoyan ayağına batmış dikenlerdir. Sen ilahi sevgiyi göremeyen çok nankör birisisin. Can lokmanı Allah'ın gül bahçesidir. Bütün ilahi bilgiler, irfan, aşk hep oradan gelmektedir. Böyle mübarek bir varlığın, can lokmanının ayağı niçin bir dikenle yaralansın? Bu beden diken yiyen deve gibidir. Nur-u Muhammedi'den olan ruhun bu deveye binmiştir. Ey deve! Senin sırtında öyle bir gül dengi var ki, onun çevreye yayılan güzel kokusundan sende yüzlerce irfan ve marifet gülistanı meydana gelmiştir. Ama senin gözün dünya dikeninde ve kumluktadır. Bakalım bu değersiz dikenlerden ne güller devşireceksin. Ey bu dünya talebi uğruna nefsani istekler için diyar diyar dolaşan ve Allah'ın sıfatlarını, gücünü, büyüklüğünü göremeyen, gönlü körleşmiş kişi, ne vakte kadar bu gülistan nerede, nerede deyip duracaksın? Can ayağına batmış nefsani istekler dikenini, şehvet ve hiddet dikenini çıkarmadıkça gözün kararır göremezsin. Bu halde nasıl dönüp dolaşacaksın? İlahi emaneti taşıdığından çok üstün bir güce sahip olan ve dünyalara sığmayan Ademoğlu, cismani zevkler dikeninin etrafında gizlice dolaşır durur. İnsanda bulunan bu ilahi emanet, bu can, ekmekle, yemekle semiren yahut kah şöyle, kah böyle olan can değildir ki. Bu ilahi nefha, haktan gelen bu ruh, yemeden içmeden hasıl olan hayvani ruh değildir. Bu hayvani ruha insan bedenine de hoşluk verir. Hoştur. Hoşluğun ta kendisidir. Ey emeline ulaşmak için çare arayan kişi, hoş olmayan bir şeyden insana hoşluk gelir mi? İyi huyu ile şekerleşen aşık, şekeri de safi sevgi şarabını da dışarıda aramaz. Onu kendinde, kendi varlığında bulur. O aşk ve hakikat şarabını kendi gönlünde içer. Ey dost, bu sırrı akıl ermez. Bu durumda aklı yolunu şaşırır, kaybolur gider. Zaten cüz'i olan akıl, gizli şeyleri bilir görünmekle beraber aşkı inkar eder. Akıl anlayışlıdır, bilgindir ama yok olmamıştır. Melek bile olsa yok olmadıkça varlık iddia edince şeytan olur. O sözde ve işte bizim dostumuzdur ama hal bahsine gelince orada bir hiçten bir yoktan ibarettir. Akıl varlıktan geçip yok olmadıkça yoktur. Zaten o dileyerek isteyerek yok olmazsa zorla yok olacaktır. Bu da ona layıktır. Hazreti Ayşe'nin, Allah ondan razı olsun, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e "Bugün yağmur yağdı. Siz mezarlığa gittiğiniz halde niçin elbiseniz ıslanmamış?" diye sorması. Resul-i Ekrem Efendimiz dostlarından birinin cenazesiyle mezarlığa gitmişti. Onun kabrine toprak attı da sanki toprak altına gömülen dostunun ruhunu diriltti. Peygamber Efendimiz mezarlıktan dönünce Hazreti Ayşe-i Sıddıka'nın yanına vararak onunla konuşmaya başladı. Hazreti Ayşe'nin gözü Peygamberimizin yüzüne ilişince önüne doğru eğildi, elini üstüne sürdü. Mübarek sarığına, yüzüne, saçlarına, yenine, yakasına, göğsüne, kollarına elini sürdü. Peygamber Efendimiz, "Böyle acele acele ne arıyorsun?" diye sordu. O da, "Bugün hava bulutluydu, yağmur yağmıştı. Elbisende bir ıslaklık arıyorum, fakat ne tuhaf şey, hiçbir ıslaklık bulamıyorum," dedi. Hazreti Peygamber, "O sırada başına ne örtmüştün? Başörtün neydi?" diye sordu. Hazreti Ayşe de, "Senin çalını örtmüştüm," diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, "Ey gönlü tertemiz olan Ayşe, Allah bu yüzden senin pak olan gözüne gayb yağmurunu göstermiş. O senin gördüğün yağmur, bu gökyüzündeki buluttan değildir. O başka buluttan, başka göktendir. Gayb aleminin başka bir bulutu, başka bir yağmuru, başka bir göğü, başka bir güneşi vardır. Gayb aleminin ahvali yalnız Hakk'ın has kullarına malumdur. Onlardan başkaları ölümden sonra dirilişinden şüphe ederler. Yağmur vardır beslemek, yetiştirmek için yağar. Yağmur vardır, her şeyi perişan etmek için yağar. Bahar yağmurlarının faydası şaşılacak bir şeydir. Fakat sonbahar yağmuru bağ ve bahçeler için sıtma yerine geçer. Ağaçları titretir, yaprakları sarartır, döker, çürütür. Bahar yağmuru bağı ve bahçeyi nazla besler. Güz yağmuru ise onu sarartır, soldurur. Böylece soğuğu, rüzgarı, güneşi hep birbirine aykırı bil de şaşırıp kalma. Tıpkı bunun gibi gayb aleminde de bu çeşitlilik vardır. Bazısı zararlı, bazısı faydalı, bazı yağmurlar bereket getirir, bazısı ziyan. Ermiş kişi olan abdalın nefesi de gayb aleminin o baharındandır. O nefes yüzünden gönülde, canda, manevi yeşillikler, tazelikler belirir. Onların nefesleri talihli, kabiliyetli kişilere bahar yağmurlarının ağaçlara yaptığı tesiri yapar. Eğer herhangi bir yerde kuru bir ağaç varsa, bunun kuruluğunu can rüzgarından bilme. Rüzgar vazifesini bildi, esti gitti. Canı kabiliyetli olan kişi, rüzgarın tesirini candan kabul etti. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, ey ashabım, ey benim dostlarım, sakın ilkbahar serinliğinden ürkerek bedenlerinizi örtmeyin. Çünkü ilkbahar rüzgarı ağaçlara yaptığı tesiri bedenlerinize de canlarınıza da yapar. Fakat sonbahar soğuğundan kaçının. Çünkü sonbahar soğuğu üzüm bağlarını yaptığını size de yapar. Bu hadisi rivayet edenler manasını zahire, görünüşe göre vermişler. Bunu da yeter bulmuşlardır. Bu kişilerin candan hadisin ruhundan haberleri yoktur. Onlar hadisin dışında kalmışlar, içine girememişlerdir. Onlar dağı görmüşler de dağdaki madeni görememişlerdir. Hadiste bahis buyurulan sonbahar nefistir, nefsin isteğidir. Akıl ile can da ilkbaharın ta kendisi sonsuzluktur. Şu halde hadisin manası şöyle yorumlanır. Velilerin pak, temiz nefesleri bahar gibidir. Yaprakların, filizlerin hayatıdır. Bu sebeple yumuşak olsun, sert olsun, velilerin sözlerini dinlemekten örtünüp kaçınma. Onlara kulak ver, o sözler dinine destek olur. Sıcak da söyleseler, soğuk da söyleseler, onları hoş gör, o sözleri tut. Tut da şu dünya hadiselerinin çeşitli etkilerinden, sıcağından, soğuğundan, yakıp kavuran cehennem azabından kurtul. O mübarek sözlerin sıcağı da, soğuğu da ilkbahardır, hayattır. O sözler gerçekliğin, tam inancın, kulluğun özüdür, mayasıdır. O nefeslerle can bahçeleri dirilir, gerçek hayata kavuşulur. O nefeslerle gönül deryaları incilerle dolar. Bu hale gelmiş akıllı bir kişinin gönül bahçesinden bir çöp misali, cüzi bir manevi zevk eksilse, o kişinin gönlüne binlerce gam, binlerce keder gelir dolar. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a, ey varlığın özü, özeti diye sordu. Bugünkü yağmurun sırrı, hikmeti neydi? Bu yağmur rahmet yağmurlarından mıydı, yoksa korkutmak için mi yağıyordu? Pek yüce, pek büyük olan Allah'ın adaletinden miydi? Bu yağmur baharların lütfundan mıydı, yoksa güz mevsiminin afetlerle dolu yağmurlarından mıydı? Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bu yağmur musibetler yüzünden insanın gönlüne çöken gamı yatıştırmak için yağıyordu. İnsan o musibet ateşiyle kalsaydı yıkılırdı, bedeni de erir giderdi, aklı fikri de kalmazdı. Hiçbir şey yapamaz hale gelirdi. O anda dünya yıkılırdı. İnsanın içinden yaşama gücü, ümide sarılma duygusu çıkar giderdi. Bugün yağmurlu gündür. Gece oluncaya kadar yürü. Bu yağmur bildiğin yağmurlardan değildir. Bu yağmur Allah'ın rahmetidir. Ağaçların hakikati. Bu ağaçlar toprak altındaki insanlara benzerler, ellerini topraktan dışarıya çıkararak. Halka yüzlerce işaret ederler. Kulağı olana, anlayana sözler söylerler, nasihatler ederler. Yemyeşil dilleriyle, upuzun elleriyle toprağın gönlünden sırlar açarlar. Ağaçlar kış gelince başlarını kazlar gibi su içine çekerler. Onlar soğuklarda çirkinleşmiş, kargalaşmışken, ilkbahar gelince çiçeklerle, yaprak ve meyvelerle süslenir, güzelleşir, tavus haline gelirler. Allah onları kış mevsiminde hapseylemişti. Hapiste sıkılmışlar, kargaya dönmüşlerdi. Allah acıdı da bahar gelince onları tavus haline getirdi. Kış onları öldürdü ama bahar gelince hepsini de diriltti. Yapraklarla süsledi. Allah'ı inkar edenler derler ki, bu hal yani ağaçların yapraklarının dökülmesi, sonra tekrar yapraklanması, eskiden beri ola gelen tabii bir haldir. Bunu ne diye kerem sahibi Allah yarattı diyelim. Onların körlüğüne rağmen Cenab-ı Hak dostlarının gönüllerinde de manevi bağlar, bahçeler bitirir. Gönülde manevi kokular saçan her gül, küllün, Allah'ın sırlarından haberler verir durur. O güllerin kokuları, inkar edenlerin burunları yere sürünsün diye perdeleri yırtar da alemin çevresine yayılır. Allah'ı inkar edenler, o gülün kokusuna karşı kara böcek gibi dayanamazlar. Yahut da davul sesinden ürken sinirli hastalara benzerler. Onlar ruhlarını uyandıracak hakikatleri dinlememek için kendilerini işe güce vermiş meşgul bir halde gösterirler. Evliyanın yüzlerindeki nura sırt çevirirler. Şimşek parıltısına karşı gözlerini yumarlar. Nura karşı gözlerini yumarlar dedik ama aslında onlarda göz yoktur ki yumsunlar. Göz ona derler ki kendine manevi bir huzur verecek, eman verecek, onu hayran bırakacak şeyleri görsün. Peygamber Efendimiz'den ayrı düştüğü için Hannane direğinin inlemesi mucizesi. Hannane direği, Aziz Peygamber Efendimiz'in ayrılığından ötürü duyan, düşünen bir varlık gibi inledi, feryat etti. Bugün bütün cami ve mescitlerde cuma günleri imamların hutbelerini okumak için çıktıkları merdivenli minberler vardır. Medine'de yapılmış olan ilk mescitte minber yoktu. Namaz kıldırdığı o mütevazı mescitte cuma günleri Peygamber Efendimiz ayakta hutbesini okurken mihrap yanındaki bir hurma direğine dayanırdı. Hicretin 8. senesine kadar bu böyle devam etti. Müslümanlar çoğalmış ve Peygamberimizin mescidinde cemaat bir hayli artmıştı. Mescitte mihraba uzak düşen yerlere oturanlar Peygamber Efendimizin mübarek yüzünü göremez olmuşlardı. Bu sebeple 3 basamaklı ve en üstte oturacak yeri bulunan basit, mütevazı bir minber yapıldı. Peygamber Efendimiz ilk defa minber üzerine çıkıp hutbesini okumaya başlayınca, evvelce hutbe okurken dayandığı hurma direğinden bir inilti, bir feryat duyuldu. Kundaktaki bir çocuğun ağlamasına benzer sesler işitildi. Bütün mescitte bulunanlar bu iniltiyi ve feryadı duydular. Peygamber Efendimiz minberden aşağı indi, inleyen hurma direğinin yanına gitti. Onu okşadı, kucakladı, direk sustu. Bu mucize Buhari'de ve diğer güvenilir hadis kitaplarında yazılıdır. Sahih-i Buhari, Bulak, 1312, Cilt 2, Sayfa 9. Bu sebeptendir ki o inleyen direğe Hannane direği, ağlayan direk adı verildi. Resul-i Ekrem Efendimiz bu mucizeyi izah için bu direk işitmekte olduğu zikir ve hutbeden uzak düştüğü için inledi, ağladı diye buyurdu. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini duyamaz, anlayamazsınız. İsra suresi 44 diye buyurulmuyor mu? Allah'ı tesbih etmek için her şeyin canlı olması gerekir. Bugün ilimde her maddenin, görülen her şeyin cansız sandığımız bütün varlıkların atomlarının baş döndürücü bir hızla döndüğünü haber vererek Kur'an'ın mucizesini ispat etmektedir.